Ayrım 18.
Komisyonun bir kararında işkence olarak değerlendirdiği 5 sorgulama yöntemini mahkeme insanlık dışı işlem ve davranış olarak değerlendirmiştir. Dipnot: AİHK İrlanda İngiltere 10.976 Rekno 6780/74 AİHM İrlanda İngiltere 18.1978 A25 PR 167 Başvuru konusunu İngiltere'nin Kuzey İrlanda'daki terör eylemleriyle ilgili kovuşturmalarda kullanılmak üzere getirdiği ünlü 5 sorgulama yöntemi oluşturmaktadır. Burada İrlanda tarafından yapılan devlet başvurusunda sözü edilen sorgulama tekniklerinin sözleşmenin 3. maddesini ihlal ettiği dile getirilmiştir. Sözü edilen teknikler şunlardır: duvar duruşu, uzun süre ayakta tutulma, göz altında bulunan kişilerin kafasının bir torbayla örtülerek belirli bir süre bu şekilde tutulması, tahammül edilemez bir ton ve yoğunlukta gürültüye tabi tutma, uyumasını önleme, yeme ve içmekten yoksun bırakma. Dahası sözleşmenin günün koşulları ışığında yorumlanması açısından bakıldığında, geçmişte insanlık dışı işlemler olarak gördüğü bir takım davranışları, Selmoni Fransa kararında tolerans eşiğini daha da düşürerek işkence olarak değerlendirmiştir. Dipnot: AİHM Selmoni Fransa 28.7.1999 PR 101 Renucci AGE sayfa 77. Şu halde maddede geçen özellikle işkence ile insanlık dışı davranış ve cezaların belirgin sınırlarla ayrımı oldukça naziktir. Dipnot: Calvert AGM sayfa 32. Ancak ayrımın sözleşme açısından bir hukuksal önemi bulunmamaktadır. Çünkü hangi kategoriye girerse girsin madde çerçevesinde aynı esasa tabidir. Ayrım olsa olsa siyasal sonuç taşır. Çünkü işkence öteden beri bütün uygar toplumlarca aşağılanmış bir davranış biçimi olup, günümüzde devletler işkenceci devlet sıfatını taşımak istememektedir. Oysa diğerleri de hiç şüphesiz bütün uluslararası belgeler ve sözleşmelerle yasaklanmış insanlık onurunu ortadan kaldırıcı davranışlardır. Ne var ki bunlara tepki ve nefret düzeyi hiç şüphesiz işkence kavramınınkinden daha düşük düzeydedir. Bu açıdan devletler işkence nedeniyle mahkumiyet kararının çıkması yerine insanlık dışı veya aşağılayıcı işlem ve cezadan mahkumiyet kararını tercih edebilirler. Elbette bu salt siyasal bir amaç taşımaktan öte bir anlama sahip değildir. Bir işlem veya cezanın 3. maddeyi ihlal etmiş olması için sözleşme organları bunların asgari düzeyde bir sertlik eşiğine, a minimum level of severity, intensite partiküler, minimum de gravite ulaşmış olmasını, bilerek ve isteyerek yapılmasını gerekli görmektedir. Dipnot: Sudr Article 3 sayfa 158'den 160'a, Batum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi sayfa 1356, AİHM İrlanda İngiltere A25 PR 167, Tyrer İngiltere A26 PR 30, Campbell ve Cousins İngiltere 25-2982 A48 PR 26. Bazı kararlarında ise mahkeme başvurulan yöntemin yoğunluğu ve devamlı tekrarı kavramını kullanmıştır. Bakınız Felix Thomasi Fransa 27.8.1992 A241A PR 107. Hiç şüphesiz bu ölçüt belirsiz ve değişken flu, fluctuant bir özellik göstermektedir. Dipnot, P.M. Martin, apropos de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Irlande contre Royaume-Uni. Revue Générale Droit International Public, 1979, sayfa 104. Starmer, AGE, sayfa 400. Renucci, AGE, sayfa 76. Calvert, AGM, sayfa 32. Bunun tespiti için başvurulan işlem veya davranışın süresi, bireyde oluşturduğu fiziksel veya zihinsel etkiler, mağdurun yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, sosyal statüsü gibi somut durumlar göz önünde bulundurulur. Dipnot, AİHM İrlanda İngiltere 18.1.1978 A25PR 162, Soaring İngiltere 7.7.1989 A161PR 100, Tomasi Fransa 27.8.1992 A241A PR 104'ten 116'ya, Kurt Türkiye 25.5.1998 PR 133, Selçuk ve Asker Türkiye 24.4.1998 PR 76, Tekin Türkiye 9.6.1998 PR 52. Açıktır ki sertlik veya acı eşiği skalasının en üstünde olan eylem ve davranışlar işkence, eşik veya derecenin en altında aşağılayıcı işlem veya ceza, ortasında ise insanlık dışı işlem veya ceza kategorisine giren işlem, eylem ve cezalar yer almaktadır. Dipnot, Sudr Article 3, sayfa 159. Mahkeme, İrlanda İngiltere kararında sözleşmenin 3. maddesinde yer alan yasak işlem ve ceza uygulamalarının aralarında ağırlık ve derece farklılığı olduğunu vurgulamış ve bu bağlamda işkenceyi isteyerek gerçekleştirilen ağır, dayanılmaz, maddi acılar veren, insanlıkla bağdaşmayan işlemler, İnsanlık dışı işlemleri fiziksel ve ruhsal ıstıraplar veren uygulamalar, küçük düşürücü işlem ve cezayı ise kişileri aşağılanmış olma duygularına sokan, onları küçük düşüren, fiziksel ve ruhsal açıdan dirençlerini kırmaya sevk eden, kişilerde korku ve dehşet duyguları doğuran kötü davranış ve işlemler olarak tarif etmiştir. Dipnot, AİHM İrlanda İngiltere 18.1.1978 PR 167. Nihayet kararda 3. maddede yasaklanmış olan işlem ve davranışların mutlaka maddi veya fiziksel bir güç ya da şiddet tarzında olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Önemli olan kişinin bedeninde veya zihni melekelerinde veya psikolojisinde yarattığı acı ve tahriptir. Nitekim bunun en açık örneğini Soaring İngiltere kararında görmekteyiz. Karara konu olan olayda bir ölüm cezası mahkumu 6-8 yıl gibi uzunca bir süre cezaevinin özel bir yerinde cezanın infazı koşulları altında gerilim, kaygı ve stres içerisinde yaşamaya terk edilmiştir. Ölüm koridoru. Mahkeme bu durumu insanlık dışı işlem olarak görmüştür. Dipnot, AİHM Soaring İngiltere 7.7.1989 A161 PR 110. Belirtelim ki bu maddede belirtilen yasaklara maruz kalma riskinin olduğu devletlere, sözleşmeye taraf olsun ya da olmasın, geri verme, sınır dışı etme veya siyasal sığınma isteminde bulunan kişinin ülkeye alınmaması hususları da maddenin ihlali olarak değerlendirilmektedir. Dipnot, bakınız AİHM Cruz Varas ve diğerleri, İsveç, 23.1991. C. Kölelik, kulluk ve zorla çalıştırma yasağı. 1. Genel olarak. Sözleşmenin 4. maddesine göre hiç kimse köle ve kul olarak tutulamaz. M4F1. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi kılınamaz. F2. Maddede 3 ayrı yasaklılığa yer verilmiştir. Bunlardan kişilerin kölelik ve kulluğa tabi tutulamaması mutlak bir nitelik taşımaktadır. Hangi dönemde ve ortamda olursa olsun kişilere mutlak bir güvence sağlar. Dolayısıyla yukarıdaki haklar bakımından da değindiğimiz üzere, sözleşmenin 15. maddesinde sayılan olağanüstü dönemlerde dahi dokunulamayacak haklardandır. M15. Başka bir deyişle hakların sert çekirdeğini oluşturmaktadır. Dipnot: Şariye AGE sayfa 47. G. Malinverne, L'article 4. La Convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article. Sous la direction de L.E. Petiti et Deco P.H. Imber, 2e édition, Economica, Paris 1999, sayfa 184. Gölcüklü Gözü Büyük AGE, sayfa 219. İkinci fıkrada yer verilen ücretli veya ücretsiz olsun zorla çalıştırma veya zorunlu çalışmaya tabi tutulma yasağı ise mutlak bir nitelik taşımaz. Nitekim üçüncü fıkrada bu kapsamda değerlendirilemeyecek olan durumlara yer verilmektedir. Buna göre tutukluluk veya koşullu salıverilme veya gözetim altında tutulan dönemlerinde olağan sınırlar içerisinde yaptırılacak çalışmalar, askeri yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında yapılan hizmetler veya hukuk düzenince bu yükümlülüklerden inançları gereği muaf kılınabilenlere, zorunlu askerlik hizmeti yerine geçebilecek olan başkaca hizmetlerin gördürülmesi, toplumsal yaşamı veya ekonomik refahı derinden etkileyen bunalım dönemlerinde istenilecek olan her türlü çalışma yükümlülüğü ve normal medeni yükümlülükler çerçevesinde istenilecek her türlü çalışmalar zorla çalışma veya zorunlu çalışmaya tabi tutulma sayılmamaktadır. F3. Sözleşmenin 4. maddesinde sözü edilen kavramlar tarif edilmemiştir. Sözleşme organlarının önüne de maddedeki yasaklılıklarla ilgili fazla başvuruda bulunulmamıştır. Köleliğin kaldırılması hakkında 7-9-1956 tarihli Cenevre Sözleşmesi, köleliği hakların öznesi olamayan, mülkiyet veya bu hakkın kapsamına giren, diğer aynî hakların konusunu oluşturan bir kimsenin durumu olarak tarif etmektedir. Sözleşmenin bu tanımlamasına iki unsuru da eklemek gerekir. Bunlar kişinin bu durumunu değiştirebilme imkanının bulunmaması ve kölelik bünyesinde yer alan statünün isteğe bağlı gerçekleşmemiş olmasıdır. Dipnot: Şariye AGE sayfa 45. AİHS'nin bugüne kadarki uygulamasında kölelikle ilgili bir başvuru yapılmamıştır. Dipnot: Cohen Jonathan, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, sayfa 310. Kulluk AİHK'nin bir kararında durumunu değiştirebilme seçeneği ve imkanı bulunmayacak bir tarzda başkasının mülkü üzerinde yaşayan ve mülk sahibine karşılığı olsun ya da olmasın hizmet görmek yükümlülüğünde olan kişi olarak ifade edilmiştir. Dipnot: AİHK 57.1979 Rek No 7906/77 DR 17 sayfa 59. Ayrıca bakınız AİHK raporu 9.7.1980 Van Drogenbroek, Belçika, Seri B, Cilt 44, Sayfa 30, PR 78. Nakleden Ranucci, AGE, Sayfa 86. Komisyonun bu kararında ifade ettiği tanım, tarihsel gerçeklere uygun düşmekle birlikte hukuksal açıdan oldukça daraltıcı gelmektedir. Kulluk sonuç itibarıyla köleliğin özel bir biçimi olup, aralarında nitelik yönünden ziyade derece farkı bulunmaktadır. Kulluk özgürlükten ciddi anlamda mahrum bırakılmayı sonuçlandırmakla birlikte, köleliğin önemli bir unsurunu oluşturan mülkiyet hakkına konu olabilmeyi içermez. Dipnot: Malinvemi AGM 179-180, Velo Ercek AGE sayfa 225, Renucci AGE sayfa 86, Renucci AGE sayfa 86. Zorla çalışma veya zorunlu çalışmaya tabi tutma kavramı da sözleşmede tarif edilmemiştir. 1956 tarihli kölelik ve kulluğun yasaklanması sözleşmesinin tamamlayıcısı durumunda olan 25.7.1957 tarihli zorla çalışma veya zorunlu çalışmaya tabi tutulmanın yasaklanması hakkında sözleşmenin birinci maddesinde bu kapsama giren 5 durumdan söz edilmekte ve buna dayanarak komisyon zorla çalışmayı maddi ve manevi bir baskı altında, örneğin bir ceza yaptırımı kişinin iradesine aykırı olarak adil olmayan, zahmetli veya ölçüsüz derecede ağır veya onur kırıcı çalışmalar olarak tanımlamıştır. Dipnot: AİHK 17-12-1963, İversen, Norveç, Rekno 1468/62, Anuer 6, sayfa 327, AİHK, Ex Hollanda 13-12-1976, Rekno 7602/76, DR 7, sayfa 161. AİHM de bu unsurlar üzerinde durmuş, zorla çalışmanın mutlaka maddi ve manevi bir baskı altında olması ve kişinin iradesine aykırı bir biçimde yapılması, yaptırıma bağlanmış bir hukuksal yükümlülüğe dayanmaması gerektiğinin altını çizmiştir. Dipnot: AİHM Van der Müsele, Belçika 23-11-1983, A70, PR 34-37. Şu halde zorla çalışma yasağının ihlal edilip edilmediğini belirlemek bakımından komisyonun bakış açısına göre iki kümülatif unsurun varlığı gerekir. Bunlardan birincisi, kişinin iradesi dışında kendisine bir çalışmanın yaptırılması, çeşitli zorlamalar altında. İkincisi ise çalışmanın meşakkatli, çetin ve haksız, incitici, indi ve keyfi olmasıdır. Öğretide unsurların kümülatifliği yerine alternatif olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla Strasbourg organlarının bu yaklaşımı eleştirilmekte ve bir çalışmada kişinin rızası olsa da eğer haksız, keyfi ve incitici bir özellik gösteriyorsa, bu tür çalışmanın da sözleşmenin 4. maddesine aykırı bir nitelik taşıması gerektiği ifade olunmaktadır. Dipnot: Bakınız Malinverni AGM sayfa 181-182, Dirkhoff AGE sayfa 336. 2. Madde kapsamı dışında kalan hususlar. 4. maddenin 3. fıkrasında zorla çalışma ve zorunlu çalışmaya tabi tutma kapsamı içerisinde değerlendirilemeyecek olan bazı istisnalara yer verilmektedir. Bunlardan biri sözleşmenin 5. maddesi koşullarına göre özgürlüğünden yoksun olan kimselere veya koşullu salı verilen kişilere bu dönem içerisinde yaptırılacak çalışmalardır. Beşinci maddede tutuklama ve mahkumiyet halleri ve güvenlik önlemleri nedeniyle tutulmadan söz edildiğine göre, madde kapsamı dışında kalan durumların sadece tutuklama olarak anlaşılmaması, kısaca özgürlükten yoksun bırakılma sonucunu doğuran hallerin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. İstisnalardan bir diğer grubunu da askerlik hizmeti içerisinde yaptırılan çalışmalar oluşturmaktadır. Aynı şekilde dini inançları gereği askerlikten kaçınmanın vicdani ret, meşru olarak kabul edildiği taraf devletlerde bu hizmetin yerine geçmek üzere kişilere getirilecek diğer hizmet yükümlülükleri de maddenin ihlali olarak kabul edilmemektedir. Belirtelim ki madde devletlere vicdani reddi kabul etme yükümlülüğü getirmemektedir. Ancak buna yer veren devletler şayet bunun yerine başka bir çalışma yükümü getirmişlerse bu durum 4. maddenin ihlali olarak değerlendirilmeyecektir. Dipnot, Velu Ercek, AGE sayfa 236, Malin Verni, AGM sayfa 187. Zorla çalışma olarak kabul edilmeyen bir durumda, ulusun yaşamını önemli ölçüde zorlayan, tehdit eden, bunalım ve afet dönemlerinde kişilere getirilen çalışma veya hizmet yükümlülükleridir. Her ne kadar burada kullanılan kavramlar geniş bir içerik taşımaktaysa da, öğretide bunun dar bir yoruma tabi tutulması gerektiği ifade edilmiştir. Dipnot, Dirkhoff, AGE, sayfa 342, Velu Ercek, AGE, sayfa 236, Şariye, AGE, sayfa 48, Gölcüklü Gözü Büyük, AGE, sayfa 219. Doğal afet veya tehlikeli derecede salgın ve bulaşıcı hastalığın önlenmesi gibi geçici, ciddi, toplumun tümüne yönelik durumlar bu istisnanın uygulama alanı içerisinde düşünülebilir. Zorla çalışmanın istisnalarından birini de yukarıdaki paragrafta açıklanan durumun biraz daha yumuşatılmış şekli olan olağan ölçülerde olmak kaydıyla medeni ya da olağan vatandaşlık hizmetleri oluşturmaktadır. Bu durumun yukarıda ifade edilenden sadece derece farkı bulunmaktadır. Dipnot, Dirkhoff, AGE, sayfa 342, Gölcüklü Gözü Büyük, AGE, sayfa 219. Burada sözü edilen yükümlülüklerin normal, olağan, sosyal oydaşım özelliği gösteren, geleneksel veya alışılageldik hizmet ve yükümlülüklerden olması gerekir. Örneğin çalışma süresinin aşılabilmesi, ek nöbetlerin getirilebilmesi, ivediliği olan bir barajın tamiratına katılma gibi. Dipnot, Velu Ercek, AGE, sayfa 237.